Ayrım 6.
Ayetullah Hümeyni 19.000. İsa Mesih, amma benzetme. Hümeyni'nin İslam Cumhuriyeti kurma girişimini Winthrop'un teokratik devletiyle eşleştirdi. Benzerlikleri sıraladı. Amerikan Püritenleri ile Hümeyni Şiileri arasında hiçbir fark yoktur dedi. Salem'de masum Hristiyanların üzerine taş yığarak öldüren Yobaz Winthrop ile Hümeyni arasındaki tek fark Muhammedi imamın 20. yüzyılda hortlamış olmasıdır. Diyanet tüm benliği ile direniyor olmasına rağmen bu konuşmadan sonra olumlu kalmanın çok zor olduğunu itiraf etti. Profesör Pavlovich eşine hak vermekle birlikte meselenin o kadar basit olmadığını düşündüğünü söyledi. Tabii ki o kadar basit değil. Woolman Amerikan Birleşik Devletleri'nin canavarlaşmasından Püritan göçmenleri ve onların bağnazlıklarını sorumlu tutuyor. Hatta bir keresinde Püritanların Yahudilerden de tehlikeli olduğunu söyledi. Ne kadar ilginç. Yani bu hükümden yola çıkarsak Püritanlar, Yahudiler ve Şii İran aynı kuşun tüyleri, öyle mi? Evet. Profesörün uzun uzun piposu ile uğraştığı bir sessizlik oldu. Sonunda "Zo!" diye gülümsedi adam. Anlatılanların ışığında Türkiye'ye gitmesek de olur. Niye zahmet ediyoruz ki? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Na, tabii ki hayır. Sadece takılıyorum. Woolman denilen o adamın hilesiz olduğundan kuşkuluyum. Diana bir an anlamak ister gibi duraladı. Tanrı aşkına David, aklından geçeni biliyorum. Woolman'ın CIA'den olabileceğini düşünüyorsun. Komite faaliyetlerini saptırmakla görevli bir ajan, öyle mi? David Pavlovich dudak büktü. Yani pek de uzak bir ihtimal değil, değil mi? Komite 1917'den bu yana hep Birleşik Devletler'in resmi dış politikasının karşısında yer aldı. Kuzey Vietnam'dan İran'a kadar özgürlüğü için savaştığına inandığı her ülkeye yardım etti. CIA'nin böyle bir kuruluşu denetim altında tutmak istemesinden daha doğal ne olabilir? Ah, kes lütfen. Lütfen kes. Anlamıyor musun? Bu tür düşünce bizi paralize eder. Her muhalifin ardında CIA yaramaya başlarsak hareket edemeyiz, öyle değil mi? Kaldı ki adamın söyledikleri üzerinde düşünmek gerekir. Kim bilir, belki de Şah petrol şirketleri Birleşik Devletler hegemonyasına karşı çıkarken, belki de yeni Salemler yaratılmasına yardımcı oluyoruz. Gerçekten. Kaldı ki, Dostlar Komitesi CIA konusunda çok deneyimliydi. Vietnam'da savaşmayı reddeden Amerikan gençlerini Kanada'ya kaçırdıkları dönemlerden edindikleri tecrübe ile bir CIA ajanını 30 metreden tanıyabilirlerdi. David Pavlovich'in buna cevabı kaşlarını kaldırmak oldu. Peki öyleyse diye gülümsedi. Zo, Woolman CIA'den değil. Ya doğruyu söylüyorsa? Yani ya yüzlerce insanı mahkeme etmeden asıyorlarsa? Kendilerine göre bir mahkemeleri olduğuna eminim tatlım. Sorun da bu ya. Kendilerine göre mahkeme ne demek? Bu aşamada Profesör Pavlovich her zaman yaptığını yaptı. Diana'yı çileden çıkaran tarafsız bilim adamı hüviyetine büründü. Diana bu role girdiğinde sesinin tonunun bile değiştiğini söylerdi. Höv höv diye konuşurmuş. Bak Diana, Müslümanların adalet anlayışlarına dair hiçbir şey bilmiyoruz, öyle değil mi? İnsanları kendi adalet anlayışlarının gereğini yerine getirdiklerinden dolayı suçlayamazsın, öyle mi? Bilmiyorum, dedi Diana. Bunu düşünmem lazım. İran'ı biz Batılılar gibi düşünmedikleri için kınayacaksak, Batılılaşmalarını teşvik edenleri desteklememiz gerekir, öyle değil mi? Şahı demek istiyorsun. Evet, öyle olmalı değil mi? Ama bu mümkün değil. Bunun idrakindeyim canım. Umarım yanlış bir iş yapmıyoruz. Hadi, kendini bu kadar ciddiye alma tatlım. Biliyor musun, neredeyse seni İmam Hümeyni ile karşılıklı oturup adalet sistemlerinin göreli üstünlüklerini tartışırken görebiliyorum. Birileri tartışmalı ama, öyle değil mi? Bu cümleyi söylerken öyle içtendi ki David dayanamadı. Tatlım, benim gibi kaba bir göze göz dişe dişçi Rus Yahudisinin senin gibi misyon sahibi bir yeni İngiltereli'yi anlaması kolay değil. Bununla birlikte Woolman'ı yabana atmamak gerekir. Onda haklısın. Eğer adamın Hümeyni'ye ilişkin teşhisi doğruysa o zaman Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Savaş demek istiyorsun. Evet, savaş demek istiyorum. Oh shit. Küfretti Diana. Tam da biz oradayken. Ama yine de biliyor musun ne düşünüyorum? Ne düşünüyorsun? Türkiye sana iyi gelecek. Gerçek muhalefeti yaşayacaksın. Nereden biliyorsun? Ben New York'un ortasında Rusya'ya yaşayan bir Yahudi göçmeniyim, unuttun mu? Azınlık olmak ne demektir, iyi bilirim. Evet, bilirsin diye teslim etti Diana. Ama endişeleri oldukları yerde duruyorlardı. Saatler sonra uyuduğunda entrarili Araplar, kıvrık kılıçlar, kara sakallı sultanlar rüyasında birbirine karıştı. Kendisini bunaltıcı buhar kokularının arasında ipek yastıklar üzerinde yatarken gördü. İki dev harem ağası bacaklarına yapışmışlar, korkunç kahkahalar atarak yaklaşan sultan için ayrık tutuyorlardı. Sultanın yüzü kah İyidi Amin, kah Anthony Quinn, kah Ayetullah Hümeyni oldu. Harem ağaları Peter O'Toole ile 007 arasında gidip gidip geldiler. David çığlık çığlığa bağıran eski hastasını yatıştırdı. Tamam bebeğim, tamam. Rüya görüyordun. Geçti artık. 9. Bu gidişin dönüşü yok. Canlıları terk edip cesetlere koşuyorum. James Fraser, 1836. Orient, sıcak, ıslak, baygın, parfümlü, ipekli, baharatlı, mücevherli, halılı, koyu sarı, al kırmızı, mavi, siyah bir düzenlemeydi. Pavlovich'ler ilk kez Paris'in Lion Garı'nda gördüler. Büyü bozuldu. Sam rüzgarlarının bayrak yaptığı pembe çadırlar, ceylan gözlü rakkaseler, efendilerinin eteklerinin dibinde uzanan uysal kaplanlar, sarhoş eden kokular, Lawrence'lar, sabah melikesi Belkıs'lar, yerlerini gri benizli boz bir kalabalığa bıraktılar. Kalabalık, kadifeli, kromajlı Fransız trenlerinin ardına bir yanaşma itilmişliği ile ekli köhne vagonlara saldırıyordu. Vagonlar, boyaları dökülmüş plaketlerin üzerine, acemi bir elin alelacele çırpıştırdığı Beograd, Praha, Bükreşti gibi asık yüzler çağrıştıran şehir isimleri taşıyan, asker hakisi demir perde vagonlarıydılar. Pencerelerinden dışarı binlerce el, açlığın çılgına çevirdiği yığınların hayatlarını kurtaracak bir lokmaya saldırışını hatırlatan binlerce el uzanıyordu. Pencereler dipsiz kuyular gibi karanlıktılar. Birbiri arkasında uzatılan örtülü örtüsüz sepetleri, çıkınları, ucuz plastik bavulları, denkleri, naylon torbaları yutuyorlardı. Tecihire zorlanan insanların her ne pahasına olursa olsun, yeni mekanlarına taşımak zorunda oldukları yaşam gereçleri, hurda yığını. Bir binip bir inen, koridorlarda kaynaşan, kimin yolcu kimin uğurlayıcı olduğu belirsiz, çoğunlukla gözleri yaşlı kalabalık, hızla ilerleyen düşman ordularının önünden kaçan mülteciler olmalıydı. David Pavlovich, Avrupa'da savaşın henüz bitmediği duygusuna kapıldı. Her an bir düdük çalabilir, lokomotifi bambaşka yönlere çevirebilir ya da sivilleri indirip ordunun emrine verebilirdi trenleri. Belki de insanların telaşı böyle bir olasılığı zorlaştırmak içindi. Göz açıp kapayıncaya kadar yerleşmek istiyorlardı. Kompartmanların göçmen çadırlarına dönüşmesi, anlık, bir uçtan bir uca bağlanan iplere serilen bebek bezlerinin ne zaman yıkandığını kestirmek olanaksızdı. New York sanat sinemalarında buruk bir çözümsüzlükle izledikleri kasvetli Orta Avrupa filmlerinin setine yanlışlıkla dalmış yabancılardı Pavlovich'ler. Kaynaşan yanın ortasında kalitesinden emin, teferruatsız, parlak giysileri, yepyeni halis deri bavulları, fotoğraf makineleri, sihirbaz becerisiyle türlü gereçlere dönüştürdükleri rengarenk büyülü kutuları ile küçük, müreffeh bir Amerikan adacığı oluşturdular. Dost olamayacak kadar ketum yüzlerin ablukası altındaydılar. Bundan böyle ne dillerini ne de alışkanlıklarını bildikleri birilerinin arasında, aşina oldukları her şeyden uzak, tedirgin, güvensiz ve konforsuz yaşayacaklarını ilk kez idrak ettiler. David karısına sokulur gibi bir hareket yaptı. Belki de çok iyi bir fikir değildi diye mırıldandı. Belki de uçakla gitmeliydik. Doğu treni bilekten çıkacakmış gibi sımsıkı kilitli eller, sarmaş dolaş ağlaşan pala bıyıklı erkekler, sallanan mendiller arasında nasılsa kazasız sıyrıldığında Guess Arbeit'in ayakkabılarını çıkarmış, bağdaş kurmuş, memleketlerine götürdükleri eşyaların göreli üstünlüklerini tartışmaya koyulmuşlardı. Yugoslavlar Blue Jean'e meraklıydı. Türkler kürke. Paris konsolosu uyarmıştı. Gümrükten geçirebilsinler diye yabancılara taşıtmak isterler. Dikkat edin. İtalya'da Fransız vagonlar, onlarla birlikte de Pavlovich'lerin batıyla son bağları koptu. Grenoble ve Torino geride kaldığında, birkaç Venedik yolcusunun dışında Avrupalı kimse kalmadı. Büyük elli kalın parmaklı Walkman'lı gençler, ufak tefek sakallı adamın tepesinden bakan dalyan gibi Diana'nın talihsizliğine hayıflandılar. Teselli etmeye hazır olduklarını, nereye dönse kurtulamadığı bakışlarıyla belirttiler. Kadınların sempatisi Katyuşka ile küçük David'i çok güzel bulduklarını anlatma çabalarında yansıdı. Milano, Verona, Padova üzerinden Trieste'ye ağır ağır sürüklenirken kalplerini geride bırakmış sürgünlerin acılarını duydular. Trieste'de treni çığırtkan, yıpranmış kalabalıklar sardı. Bunların da binlerce çantaları, yüz binlerce çıkınları vardı. Koltuklara koşuştular. Bagaj raflarına paketlerini tıkıştırdılar. Saniyeler içinde tozlu, cırtlak bir kalabalık koridorlara tünedi. Sonra da sivri kepliler geldi. Koridorlardaki yığınlarla bir baştan bir başa göbek sürtüştürdüler, sırt tokuşturdular, bağırıp çağırdılar. David, insanları indirip kurşuna dizerler mi dersin diye sordu. Sadece pasaport kontrolü yapıyorlar diye açıkladı Diana. Askerler Türkiye'deki darbeyi hatırlattı. Çevrelerini saran Türkleri göz ucuyla süzdüler. Yüzlerce gözün sigara dumanlarının ardından istihza ile baktığını gördüler. Bizimle alay ettikleri duygusuna kapılmıyor musun? Alay mı, küçümseme mi? İkisinden de biraz. Yemek zamanları ilkelliğin somut örneklerini sergiledi. Dizlerinin üzerine yaydıkları kirli mendillerin üzerinde tek bir kırıntıyı ziyan etmemeye çalışarak etlerini, ekmeklerini elleriyle parçaladılar. Yemek yerken ağızlarını kapalı tutmuyorlardı. Diana'yı çok şaşırtan altın dişlerini tırnaklarıyla temizlediler. Geğirme sesiyle başlayan bir şeyler mırıldandılar. Diana kim bilir nerelerden çıkardıkları kurabiyeleri belli etmemeye çalıştığı tiksintiyle geri çevirdi. İkramcılar tok gözlülüğüne verdiler. Dünyanın bir numaralı ülkesini bırakıp bunca zahmetli bir yolculuğun kirine, pasına, sırf İstanbul'u görmek için katlanan Amerikalıları minnetle karışık takdirle izlediler. Türkleri hak etmedikleri bir paye veriliyormuşçasına mahcup oldular. Pavlovich'lerin zahmetlerinin karşılığını İstanbul'u 2-3 kelime edebildikleri her dilde överek ödemeye çalıştılar. Saatler uzadıkça sohbetler azaldı. Hayatında hiç hissetmediği kadar Amerikalı hissetti kendisini. Ama bu ruh hali, Ljubljana'da Kızıl Yıldızlı askerlerin trene binmesiyle sona erdi. Bu defada tacını reddetmiş de olsa bir tzadik olarak yakalanıp Ukrayna'ya gönderilmesinin pekala da mümkün olduğunu düşünmeye başladı. Orient onu hiçleştirmeye başlamıştı. Vagonlar dolusu bu insanlara hiçbir şey ifade etmediğini düşündü. Sadece bir beden diye italikledi. Üstelik pek de cazip bir beden değil. Ürkütücü düşüncelerinden kurtulmak için silkindi. Konumunun saçmalığını unutmak için de Belgrad'a yaklaştıkça büyüyormuş gibi görünen su birikintilerini izlemeye durdu. Birikintiler döndü, Sava oldu, Tuna'ya karıştığı büyük havuzu Belgrad Kalesi'nin en yüksek burcundan seyretti. Avusturya yakasındaki Semlin ile bu kale arasındaki bölge 19. yüzyılın büyük bir bölümünde Orient'e açılan kapıydı diye açıkladı rehberleri. Semlin'den yola çıkan seyyah dönüşü olmayan yolculuğa buradan yelken açardı. Niçin dönüşü olmayan? Türk İmparatorluğunda veba eksik olmazdı adam. Geri dönecek kadar şansı olanlar da bu dehlizlerde karantina altına alınırlardı. Dehlizlerde mi? Dehlizlerde madam. Kapıları kolayca örülebilsin diye. Belgrad, Amerikalılıklarını yüzlerine vurmadı. Ama devletçiliğin en sevimsiz örneklerini sergilemekte gecikmedi. Turist ofisi, danışma gibi tabelaların, göstermelik verimliliğine karşın sevimli temiz kızlar Atina biletlerini ayarlayamadılar. David Pavlovich, ama tatlım ne yapmamı bekliyorsun diye sızlandı Diana. David'in altını değiştirmeyi unutma dedi çekti çıktı Diana. Gara gitti. Demir yüzü görmemiş platformda saatlerce bekledi. Ama biletleri de aldı. Oturacak tek bir bank bile yok dedi. Otel Moskova'ya döndüğünde. Neden böyle yaptıklarını merak ediyorum. Yolcular yerlerde bagajlarının üzerinde oturuyorlar. Ne kadar aptalca. Kendilerini en basit konforlara bile layık görmüyor olabilirler mi? Bilemem ki. Sahiden, Yaslanacak bir yer bile yok. Bir tane buldum, o da karakolun duvarıymış. Polis çıkıp kovaladı beni. Tevekkeli değil, benden başka yaslanan yoktu. Daha dikkatli olmalıydın tatlım, diye azarladı David. Yuvamızdan çok uzağız. Askerlerle ya da polislerle tartışmaktan kaçınmalıyız. Türklerin Balkanlar üzerinde kurdukları baskıyı izleyen ayaklanmaları, izleyen katliamları, trene Belgrad'dan binen Atina yolcusu bir İngiliz'den dinlediler. Akropolis Ekspresi eski Türk eyaletlerinden sümüklü böcek hızıyla geçiyordu ki, ''Niş'teki kuleyi görmediniz değil mi?'' diye sordu İngiliz. Türklerin reayayı sindirmek için insan kellelerinden diktikleri kuleyi. Görmediklerini söylediler. Ma vafih azizim profesör, Balkanlar Balkanlardır, diye sırıttı adam. Kelle kulenin az berisinde de bir Hırvat beyinin diktiği kazıkları görebilirdiniz. Kötü kötü güldü. Adam 45 kazık dikmiş, bir kaza bir Türk kellesi. Diana'nın içinin kalktığını fark etmedi. İşte orada, diye şekilsiz bir yığını işaret etti. Türklerin Hristiyan çocuklarını topladıkları kamp yeri. Buradan ileride bir Yunan köyü vardır. Oradaki bütün kadınların ırzına geçmiş öldürmüşlerdi. Geri döndü. Türk işçilerini saklamak istemediği bir nefretle süzdü. Kan içiciler. Diana Pavlovich parmaklarını kıpırdatamayacak kadar yorgun görünen bu insanların kelle kesecek gücü nereden bulduğunu merak etti. Koridorlarda yanında süzülen Türk erkeklerinin hepsinden daha uzun boyluydu ve hiç kuşkusuz çok daha kuvvetli. Yine de korkunç çığlıkların yankılandığı, iğrenç bir yanık et, insan eti kokusunun köşe bucak sindiği bir yeraltı dehlizine yaklaştıkları duygusuna kapıldığını hissetti. Anlaşılan Türkiye'de yaşamanın tek tesellisi, orada sanık değil, tanık olarak bulunmaktı. Ve gün batımında, Galata Köprüsü'nden İstanbul, dipsize gömülü Bizans'ın çılgına çevirdiği ressamın, sisten tuval üzerinde gezdirdiği güvercin kanadından süzülüp dağılan, birbirleriyle kah küsen, kah bağırışan yüzlerce kavun içi, gül kurusu, yavru ağzı, mahzen kapağı, limon küfü, binlerce acısız şekil, göğe asılı kubbelerden tüten acı yeşil yosun kokusu, sırt sırta vermiş pera çalılarının himaye ettiği üç boyutlu bir empresyonist sanat olayı, sahnesiz tiyatro, elektronik opera, projektörsüz revü, maestrosuz orkestra, kaldırımsız, bulvarsız, yaya geçitsiz, trafik ışıksız, cetvetsiz, teklifsiz, 7 milyonluk bir hayal şehirdi. Önce sersemletti Pavlovich'leri. Trenden birbirlerine zincirli tutukluların tökezlemekten ve tökezlenmekten sakınan adımlarıyla, darmadağınık ama sımsıkı bir dayanışma içinde indiler. Mahşerin ne olduğunu özdenler gibi onlar da bilirlerdi. Eminönü'nden halat alan Adalar vapurunun düdüğü, İsrail'in suru olabilirdi. Goyimleri sarhoş edecek duman, egzoz gazlarının İstanbul'un sıcak buğusuna belenmiş zehirli tütsüsüydü. Gökyüzü mavi değildi. Güneş pekala da batıdan doğmuş olabilirdi. İşte insanlar kabirlerinden çıkmış, gözleri dönmüş çekirgeler gibi dağılmış koşuyorlardı. Her cins, her biçimdiler. Diana sol omuzundan al oku diye uzatılacak günah listesini bekledi. Sonunda o da oldu. Kendisine yol açmaya çalışan bir hamalın sepeti omzuna vurdu. Destur. İstanbul önce sersemletti Pavlovich'leri, sonra içine aldı. Şark iksirini sundu. Büyüledi, düşlere daldırdı. Ve tıpkı bir serap gibi ihanet etti, kayboldu. Yerini karanlıklarla işbirliği içindeki sokak lambalarına, başıboş köpeklere, delik deşik kaldırımlara, su yüzü görmemiş taşıtlara, boya yüzü görmemiş duvarlara, insanları kerhan barındıran haşin yüzlü apartmanların arasından uzanan taşlaşmış kıraç arsalara bıraktı. Hendekler, inşaat artıkları, paslı demirler, bir sabah uyanıp da yatak odalarının kazılmış olduğunu görmüşlercesine dehşete düşürdü. Devrik çöp bidonlarından fışkıran ölümcül gazlar, asırların tılsımını çözdü. Sefalet ve salgın çağrıştırdı. Ancak çevresini bir çelenk gibi saran suların affettirebileceği bir yığınak, yeşil adacıkların renklendiremediği bakımsız bir göçmen kampı bu şehir, diye yazdı David Pavlovich Kevorkian'a. Fakat buna rağmen Amerikan pasaportuma duyduğum güveni tehdit etmeyi beceriyorlar. Hiç tebessüm etmedikleri için olabilir mi? Homo islamicus. Bastığı yerde ot bitmeyen Türk'ten sakın. Profesör Doktor George Kevorkian, Harvard 1979. 1. Oysa Nesibe hep gülerdi. Onu günaya temizliğe, günay tozların yerini değiştirmeye derdi. Geldiği salılardan birisinde tanımış olmalıyım. Ama belleğimde ilk yer tutması ördek hikayesiyledir. O gün günay yoktu. Kapıyı Nesibe açtı. Az sonra geleceğini söyleyerek içeri buyur etti. Salonda sedirin üstünde bacaklarını toplamış oturan, sokağı seyreden kadını gördüğümde sıkıldığımı hatırlıyorum. Günay'a hiç benzemeyen, çok esmer, adam akıllı şişman bir kadındı. Çiçekli bir entariyi giymişti. Başında kulaklarının arkasından sarkıttığı beyaz bir yemeni vardı. Yemeni dikkatimi çekti. Çünkü örtüş şekli, saçlarını saklamak şöyle dursun, olağanüstü büyük kulaklarını açıkta bırakmıştı ve bu kocaman kulaklardan memelerini sündürecek kadar ağır, günay taşlarının yakut olduğunu söyledi, küpeler sarkıyordu. Yıllar yılı orada otururmuş gibi kök salmış bir hali vardı. Odaya girdiğimi duymamış olmasına imkan yoktu. Ama yine de başını çevirip bakmadı. Kim olduğunu anlamak için Nesibe'ye döndüm. ''Dertlidir be kuzum.'' dedi Nesibe. ''Görmez misin nasıl ağlar?'' Benim sorumun cevabı değildi tabii. Ama tekrar baktığımda gördüm. Kadın gerçekten de inceden inceden ağlıyordu. ''Analığımdır.'' dedi Nesibe. Güldü. Ve çilli, küçücük yüzü, minik burnunun etrafında toplandı. Çekik yörük gözleri kısıldı, kayboldu. ''Nesi var?'' ''Bir kızı vardır bunun, Serap. 15'indedir ama kapı gibidir maşallah. Nah böyle. 1,5'a 1 metrelik bir düzeyi işaret etti. Bir de kıllıdır göresin. Ne hamam otu kâr eder ne de ağda. Yine güldü. Bizim oralarda peçe yoktur. Kapatamazlar yüzünü. Çirkindir kızcağız ne yapsın? İşte bu anacığı dayanar yakınır gayrı kızıma bir koca deyi. Olmaz yıllardır. Cenab-ı Allah'ın para vermiş, pul vermiş ama vermez bir hayırlı kısmet. Çok üzülür be kadıncık. Bütün bunların Günay'la ne ilgisi olduğunu anlamayı erteledim. Bunun için mi ağlıyor? Yok be kuzum. Yüz hatları bir çocuk kızıyla değişti. Gülen gözlerinde toplanan yaşları yemenisinin ucuyla sildi. Gandırmış bir furuncunun çırağı yatırıvermiş mezarlıkta yere. Yine güldü. Kız hamile. Etlerini kopartmış bu benim analığın kızın. Hani furuncunun çırağından daha çok yakmış canını. Serap anlatır. Götüne zopa sokacağım diye bağırır dururmuş bu. Sesini alçattı. Furuncunun çırağı sokmuş. Ama hadi o erkek. Bu benim analığım ne diye sokar değil mi? Bilinmez ki. Göreceğin kızı. Yine gülme yine kısılan gözler.